Ayrım 13. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanları 1. Sayfa 177. 9. Tenkil planı. 24 Şubat 1925 günü yapılan Büyük Millet Meclisi toplantısını ilgiyle takip eden Atatürk, önce Çankaya'da Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, ikinci Başkanı General Kazım Orbay ve İnönü ile birlikte askeri tenkil planını tertiplediler. Bu plana göre ayaklanma bölgesi en kısa zamanda büyük kuvvetlerle sarılacaktı. Harekat, Erzurum, Erzincan, Sivas, Diyarbakır ve Mardin üzerinden gönderilecek birlikler tarafından yapılacak ve hava kuvvetleri derhal harekete geçirilecekti. Mardin üzerinden gönderilecek birlikler Güney Demiryolları ile nakledilecekti. Yığınak tamamlanıncaya kadar ayaklanma bölgesindeki birlikler çok şiddetli mukavemet göstermekle beraber ana kuvvetler yetişip mevziye girmeden geniş çapta taarruz ve takip hareketlerinden kaçınılacaktı. Yetersiz kuvvetlerle yapılacak taarruzların başarısızlığı, asilerin morallerini arttıracağı gibi ordu birliklerinin zayiatını çoğaltmaktan başka fayda vermeyecekti. Ankara'da devam eden siyasi faaliyetlerin yanı sıra askeri tedbirler de alınıyor ve ayaklanma bölgesindeki harekat önemle izleniyordu. 25 Şubat'ta Genelkurmay Başkanlığı, Elazığ'ın düşmesi ve ayaklanmanın süratle genişlemesi yüzünden kuzeydeki 6, 8 ve 9. Kolordu'nun sevk ve idaresini doğruca üzerine almış ve ayaklanma bölgesinin kuzey cephesini 8. Kolordu'nun, batı cephesini ise 6. Kolordu'nun sorumluluklarına vermişti. Bölgenin doğu ve güney cephelerinin sevk ve idaresinin 3. Ordu müfettişliğine bırakmış ve bu cephanelerde daha ziyade toplu bulunmak zorunluluğu dolayısıyla 3 alayın Biclis'te, 3 alayın da Diyarbakır'da toplanması gerektiğini, Ağaçlı'daki mürettep hudut taburunun yerinde kalmasını, bölgede perakende ve müteferrik birlikler bırakılmayarak özellikle topların ve makineli tüfeklerin tümenler yanında toplu bulundurulmasını ve 6. Kolordu karargahının derhal Sivas'a gelerek İzoli'deki müfrede ile Malatya ve Arga aralarındaki birlikleri emrine almasını emretmişti. Genelkurmay Başkanlığı 26 Şubat'ta verdiği diğer bir emirde, halen asilerin bulunduğu bölgenin Genç, Lice, Ali Bardak, Elazığ, Çan olduğunu belirtmiş, 3. Ordu müfettişliği ile kol orduların istihbarat ve harekatla görevli olacakları bölgeleri şöyle ayırmıştı. Genç Hınıs hattı hariç ile Ergani Madeni Fırat hattı dahil arasındaki bölge 3. Ordu müfettişliğine, Genç Hınıs dahil ve Kiğı Bayburt hattı hariç arasındaki bölge 9. Kol orduya, Kiğı Bayburt hattı dahil ile Elazığ Çemişgeze Karahisar hattı hariç bölge 8. Kolordu'ya, Elazığ Çemişgeze Karahisar hattı dahil ile Ergani Madeni hariç Malatya dahil hattı arasındaki bölge 6. Kolordu'ya, Ergani Fırat hattı batısındaki bölge 5. Kolordu'ya verilmişti. 10. Hükümet değişikliği. Ankara'da bir yandan karar altına alınan askeri tedbirler uygulanırken, öte yandan karşı ihtilalin kapsamı ve tamamen bastırılması için lüzumlu idari ve siyasi tedbirler üzerinde tartışmalar devam ediyordu. Başbakan Fethi Okyar, karşı ihtilali irticai bir ayaklanma hareketi niteliğinde görüyor ve bunun doğu illerine inhisar ettiğini kabul ederek sıkı yönetim tedbirlerinin yeter geleceğini ileri sürüyordu. İnönü'nün temsil ettiği grup ise Doğu ayaklanmasını geniş bir karşı ihtilal teşebbüsünün ancak bir safhası olarak anlıyor, rejimi devirmeye yöneltilmiş memleket çapında bir kargaşalık hareketinin yok edilmesi ve ihtilali tamamlayacak olan devrim hamlelerinin yapılması için lüzumlu koşulları yaratacak en sert tedbirlere hemen başvurulmasını istiyordu. Bu tedbirlerin başında istiklal mahkemelerinin kurulması, ihtilal ve devrim ilkelerine aykırı yayın yapan gazete ve dergilerin kapatılarak sahip ve yazarlarının cezalandırılması geliyordu. Bu arada Muhalefet Partisi'nin Taşra Teşkilatı'nda karşı ihtilali destekleyici faaliyetin gittikçe arttığı görülüyordu. Hatta Başbakan Fethi Okyar, Terakkiperver Cumhuriyet Partisi şefleriyle görüşerek bu hususa dikkat nazarını çekmiş ve parti teşkilatını ya frenlemelerini yahut da büsbütün kaldırmaları lüzumunu işaret ve ihtar etmişti. Nihayet Halk Partisi, Meclis Grubu 2 Mart 1925'te yaptığı toplantıda karşı ihtilal hareketinin bütün ayrıntıları ile inceledi. Konuşmaların Cumhurbaşkanı Atatürk de parti genel başkanı sıfatıyla takip etmiş, hatta söz alarak parti grubunun kendisinden rica ettiği noktaları açıklamıştı. Grup toplantısında özellikle istiklal mahkemeleri teşkili, basının kontrolü ve muhalefet partisindeki karıştırıcı hareketlerin önlenmesi hususundaki tedbirler üzerinde durulmuştu. Parti grubundaki tartışmalardan anlaşıldığına göre, Fethi Okyar, kabinesinin ilan ettiği sıkı yönetim rejiminde başbakan bazı hafifletmeler yapmak istemiş ve kabine üyeleri arasında bu yüzden anlaşmazlık çıkmıştı. Özellikle Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt, Deniz Bakanı İhsan, Ticaret Bakanı Ali Cenani ve İçişleri Bakanı Cemil Uybat, evvelce verilen kararın değiştirilmesine, hatta geri bırakılmasına kesin olarak karşı koymuşlardı. Bunun üzerine parti grubunda yapılan uzun tartışmalar sonunda Cumhuriyet'in en uzak tehlikelerden dahi korunmasını ve halkın sükun ve tam bir rahata kavuşmasını, hükümetin kendisine düşen görevleri yapmada çok azimli ve ileri görüşlü olmasını isteyen bir önerge verilmiş ve 60 muhalife karşı 94 oyla kabul edilmişti. Fethi Okyar, bu önergenin kabulünü hükümetin söz konusu meselelerde gerekli ileri görüşlülüğü ve azmi gösteremediğinin parti grubunca kabul edilmesi anlamında almış ve haklı olarak Cumhurbaşkanı Atatürk'e istifasını vermişti. 3 Mart 1925 günü yeni hükümetin teşkiline memur edilen İsmet İnönü, 24 Mart günü kurduğu kabineyi Halk Partisi meclis grubuna takdim etmiş ve İçişleri Programı olarak karşı ihtilalin bastırılmasındaki şu tedbirleri meclis grubu heyetine anlatmıştı. Sıkı yönetim ilan olunan bölgelerdeki suçlar için bir istiklal mahkemesi teşkil edilecektir. Sıkı yönetim bölgesi dışında kalan memleket parçalarında işlenen siyasi ve asayiş suçlarına bakmak üzere de Ankara'da ayrıca ikinci bir istiklal mahkemesi kurulacaktır. Ayaklanma bölgesindeki İstiklal Mahkemesi'nin idam kararları derhal, Ankara İstiklal Mahkemesi'nin kararları ise meclisin onayından sonra yerine getirilecektir. İç politika durumuyla ilgili bütün teşkilat, tesisat ve neşriyat, hükümetin isteği ve Cumhurbaşkanı'nın onayı ile men edilecektir. Bu gibi yayınlarda bulunan gazeteler kapatılabilecek ve bunların sahip ve yazarları Ankara İstiklal Mahkemesi'ne verilecektir. Parti grubunun onaylaması alındıktan sonra derhal meclis umumi heyetine arz edilen yeni kabine ve hükümet programı 23 muhalif, 2 çekimsere karşı 155 oyla kabul edildi ve ayrıca hükümetin isteği üzerine ilk tedbir olarak uzun tartışmalara yol açan Takrir-i Sükun Kanunu 22 muhalife karşı 122 oyla kabul edilmiş oldu. Hükümet değişikliği yapılıp yeni bir programla iş başına gelen İnönü hükümeti, karşı ihtilali bastırmak için gerekli tedbirleri alırken, Cumhurbaşkanı Atatürk 5 Mart 1925'te şu bildirgesiyle milleti göreve çağırıyordu. Gençte başlayıp Elazığ ve Diyarbakır merkezleri hudutlarına kadar genişleyen olay, kanunen sakıncalı olan bazı nüfuzluların din maskesi altında niteliğini örtmeye çalıştıkları teşebbüslerinin mahsulüdür. Asiler, memleketin her tarafında devlet kuvvetlerinin zayıflatılması için bir süreden beri çeşitli şekillerde sürüp giden faaliyetlerinin geniş etkiler vücuda getireceğine dayanmışlardır. Olay, bütün vatandaşlarca nefretle karşılanmış ve civar bölge halkı ani bir karşı koyma duygusu ile Cumhuriyet'in savunması için ayaklanmışlardır. Büyük Millet Meclisi'nin maddi ve manevi kuvvetleriyle cihazlanmış olan Cumhuriyet hükümeti, asilere karşı gerekli silahlı vasıtaları yöneltmiş ve pek yakında kesin sonuçlar meydana getirecek etkili tedbirler almıştır. Bununla beraber Cumhuriyet hükümeti, bütün memlekette rahatlık ve sükuneti, güvenlik ve asayişi tehdit edebilecek bütün unsurlara karşı özel kanunla önleyici yetki almış ve bu yetkiyi azim ve inançla derhal uygulamak kararını vermiştir. Cumhuriyetin hürriyet ve nimetlerini, Cumhuriyetin kendisini yıkacak yayınlar ve zehirlemelere ve Cumhuriyet ordusunu ve zabıtasını herhangi bir sebeple küçümsemeye ve hafif görmeye vasıta sayacak olanların en şiddetli kanun yargıları ile takip edilmelerine ve bastırılmalarına karar verilmiştir. Vatanın bir köşesinde ammenin rahatını bozan olayın yalnız oradaki vatandaşların değil, en uzak yerlerdeki vatandaşların rahatını, saadetini, çalışma, ekonomi ve üretim hayatını etkilediği ve zarara soktuğu sabittir. Bu itibarla her saadetin ve faaliyetin, özellikle ekonomi ve ticaret gelişmelerinin ilk şartı, güven ve asayişi bozulması imkansız güçte bulundurmaktır. Bu sebeple de Cumhuriyet polisi ve jandarmasının ve Cumhuriyet ordusunun şeref ve itibarı her düşüncenin üstündedir. Bu şeref ve itibara uymak hususunda vatandaşlarımı uyanıklığa davet ederim. Bu münasebetle ve gurur duyarak demek isterim ki, vatanın her tarafındaki hassaslık ve gösteriler dolayısıyla kahraman milletimiz, Cumhuriyeti, sükun ve asayişi herhalde korumak için kuvvetli ve metin iradesini bir kere daha açığa vurmuştur. Üst kademedeki memurlarla, geçmişi şan ve zaferlerle dolu olan Cumhuriyet ordusu mensuplarının, vatanın iç ve dış bütünlüğü uğrunda fedakarlık ve yüksek vazife hislerini beklerim. Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği kanun, bütün hükümet memurlarına kanunun göz önünde bulundurduğu herhangi bir olayı olduktan sonra bastırmaktan ziyade o olayı olmadan önlemek görevini yüklemiştir. Bu görevin eksik yerine getirilmesinden doğacak sorumluluğun ısrarla takip edileceğine şüphe edilmemelidir. Devletin sarsılmaz nüfuz ve kudreti, sokaklarda saldırgan sarhoşların, dağlarda hırsızların, herhangi maksatla Cumhuriyet'in silahlı vasıtalarına karşı koymaya yeltenen asilerin ve milletin masum fikirlerini karıştırıp bozanların mümkün olan süratle bastırılmasını emretmektedir. Sivil ve asker devlet memurlarını her şeyden önce bu yüksek görevlerini duraksamadan ve şiddetle yerine getirmeye davet ederim. 11. İstiklal Mahkemelerinin Kurulması. Mecliste güven oyu alan İnönü hükümeti programındaki hususları sırasıyla ve süratle uygulamaktaydı. Takrir-i Sükun Kanunu'ndan sonra İstiklal Mahkemelerinin kurulmasına dair şu öneriyi Meclis Umumi Heyetine sunmuştu. 31 Temmuz 1922 tarihli İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanan hükümetimiz, askeri harekat bölgesinde usulüne göre derhal bir İstiklal Mahkemesi'nin kurularak işe başlamasını zorunlu görmekte ve bu mahkemece verilecek idam kararlarının da aynı kanunun 5. maddesi gereğince durumun özelliği ve aceleliği dolayısıyla yüksek meclisçe onaylanmaksızın yerine getirilmesine müsaade eder. Bundan başka, olağanüstü durum dolayısıyla ilan olunan seferberliğin, milletin ve cumhuriyetin emanetini bozan çeşitli ve irticai propagandaların, teşebbüslerin ve hareketlerin bunlara mahsus kanunlara göre yasak edilmeleri ve cezalandırılmaları hususlarının da yerine getirilmesi maksadıyla ve aynı tarihli İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nun 1. maddesi gereğince idam kararları yüksek meclisçe onaylanmak ve merkezi Ankara olmak üzere yargı bölgesi askeri harekat bölgesi dışındaki illere şamil olmak üzere derhal ikinci bir İstiklal Mahkemesi'nin kurulması teklif ve rica olunur. Hükümetin bu önerisi de kabul olunarak her iki İstiklal Mahkemesi için 7 Mart 1925'te başkan, savcı ve üye seçilmesine karar verildi. Yeni hükümet göreve başlamış, Doğu illerinde ilan edilen seferberlik hızlanmış ve ilk yardım kuvvetleri Diyarbakır'a gönderilmişti. Ankara'da siyasi ve askeri kararlar alınır ve uygulanmasına geçilirken ayaklanma bölgesindeki durum da bütün hassasiyetini muhafaza etmekteydi. 7. Kolordu Komutanlığı'nın 1 Mart 1925 tarihli emrinde Diyarbakır'ın kuzeydoğusundaki Ali Bardak civarında bulunan 21. Süvari Alayı'ndan 2 bölüklük müfrezenin 28 Şubat sabahı 300-400 kadar asinin taarruzuna uğrayarak Perçin doğrultusunda çekildiği, Diyarbakır şehrinin içerisinde ve dışarısında alınmakta olan savunma tertibatından başka 3. ve 54. Süvari Alayları'nın birer bölüğünden müteşekkil müfrezenin şehir kuzeyindeki Silvan Köprüsü'nü savunmakla görevlendirildiği, kolordunun 17. Tümenle ulaşımı kesildiği takdirde kolordunun evvelce verilen talimata göre Urfa'daki bölük hariç bütün tümenin Diyarbakır doğrultusunda hareket etmesi ve bu sırada Diyarbakır'a gelmekte olan 36. ve 63. alaylarla bataryayı da emrine alması ve asilerin arkasından taarruz etmesi istenmekte ve halen 36. alaydan bir taburun Midyat-Diyarbakır arasında yürüyüşte alay karargahı ile diğer kısımlarının Midyat'ta 63. alaydan 1. taburla bir dağ bataryasının Midyat'ta bulunduğu ve bu alayın diğer kısımlarının ancak 4 Mart'ta Midyat'a gidebileceği belirtilmiş bulunuyordu. Kolordu ayrıca 1. Süvari Tümeni emrinde bulunan Kolordu Süvari Bölüğü'nün Diyarbakır'a dönmesini, 1. Süvari Tümeni'nin müfreze halinde Tümen Kurmayı Binbaşı Rasim emrinde madende kalarak Diyarbakır istikametini örtmesini, 17. Tümen'den Binbaşı Ziya ve Yüzbaşı Vasıf komutasında olmak üzere Dirik ve Avniye aşiret kuvvetlerinden mürekkep tahminen 600 kişilik bir müfrezenin 6 Mart sabahı Deve Geçidi doğrultusunda hareket etmesini ve bu kuvvete yardımcı olmak üzere 6. Alay'dan bir bölüğün müfrezeye katılmasını istemişti. 6 Mart 1925'te 7. Kolordu Komutanlığı Diyarbakır'ın savunulmasını şu emirle düzenlenmiş bulunuyordu. 1. Asilerin Büyük Kadıköy, Fari, Kamşik, Karakilise bölgesinde toplanmakta oldukları ve 6-7 Mart 1925 gecesi Diyarbakır'a baskın yapacakları mevsuken haber alınmıştır. 2. Kolordu Diyarbakır'ı aşağıda belirtildiği üzere dışarıdan ve içeriden kesin olarak koruyacak ve savunacaktır. A. Dış savunma hattının işgal ve savunmasına 6. Alay, 7. Kolordu Otobölüğü bu alay emrindedir ve 63. Alay memur edilmiştir. 6. Alay, Lise Mektebi, Şehitlik ve Büyük Kışla bölgesinde, 63. Alay da Küçük Kışla, Su Kemerleri, Kale Suru bölgesinde gösterilen mevzileri tahkim ve inatla savunacaktır. Okul ve kışlaların alt ve üst katlarının savunma durumuna getirilmesi ve kapıları kapanarak son damla kana kadar savunulması ve korunması şarttır. B. 36. Alay bir taburu ile Mardin kapı cihetinde, diğer taburu ile dağ kapı tarafında her an harekete hazır olarak kolordu emrinde ihtiyatta kalacaktır. C. İç kale komutanı Albay Süreyya, emrindeki kuvvetlerle 7. Kolordu İstihkam Bölüğü, 7. Kolordu Muhafız Takımı, 7. Kolordu İstihkam Bölüğü, Mürettep Bölük, Jandarma Okulu ve 6 ağır makineli tüfek il jandarmaları, ağızdan verilen emre göre iç kalenin surları üzerinden savunulmasını düzenleyecek ve sağlayacaktır. Bu arada Urfa kapısının kapanması ve barikatlanması ve Mardin kapının keza barikatlanması, bütün kapı ve yediklerde savunucular bulundurulması ve surlar üzerinde ağır ve hafif makinalı tüfeklerin uygun yerlere yerleştirilmesi ve tüfekli ve bombalı erler bulundurulması suretiyle kapı ve gediklerin ateşle savunulması ve korunması düzenlenmiş olacaktır. Yalnız dağ kapısı ile hapishane arkasındaki sur kapısının savunmaya hazır durumda ileri mevzideki savaşçıların gidiş gelişi için açık bulundurulması lazımdır. D. Dış savunma hattının yakınsak, yoğun ve sürekli bir topçu ateşi altında tutulması maksadı ile sahra ve dağ bataryalarının yerleştirilme tarzı ve ateşlerinin tevcih ve tanzimi hakkında müfettişlik topçu uzmanı Albay Avni gerekli emirleri almıştır. Bütün topçu kıtaları bu albaydan emir ve görev alacaklardır. Topçu ateşi o suretle tanzim edilmelidir ki yaklaşan asi cephelerinin hiçbir noktası yakınsak ve şiddetli bir ateşten yoksun kalmasın. Topçu kıtaları aynı zamanda yakın ve uzak ileri arazinin gözetlenmesine de üzerine almalı ve göreceği şeyleri en kısa vasıtayla bildirmelidir. 3. Kasabaya hariçten yaklaşmayı 17. Tümen Komutanı ve 3. Süvari Alay Komutanı vaktiyle keşif ve ihbar etmeye zorunludurlar. Bunun için gereken tedbirleri akşamdan itibaren almalıdırlar. 4. Süvari alayı kasaba çevresinde muharebe devam ederken asilerin yan ve gerilerine gayet faal bir surette etkili olmayı asla gözden uzak tutmamalıdır. Alayın köprü başındaki bölüğü köprüyü kesin surette savunarak asileri buradan geçirtmemekle yükümlüdür. Bu görevin kolaylaştırılması için köprüyü bu akşamdan itibaren muhtelif yerlerinden mahalli vasıtalarla barikatlanması ve ağır makineli tüfeklerini köprü üzerine ateş altına alacak şekilde yerleştirilmesi lazımdır. Bölük, emirleri doğrudan doğruya kolordudan alır. Eğer bu irtibatı bulamazsa, süvari alayına başvurur ve süvari alay komutanı da bu bölükle irtibatı daima göz önünde bulundurur. 5. Merkez komutanı, kasabanın içinde sükunetin korunmasına memurdur. Bu husus, şunlar göz önüne alınarak sağlanmalıdır. A. Genellikle surlara ve özellikle kapılara ve gediklere ahalinin yanaşması kesinlikle men edilecek ve uymayanlara karşı zor kullanılarak muamele yapılacaktır. B. Genellikle geceleri geçit yerleri ve civarı çevresinde muharebe devam ettiği zaman gündüzleri ahalinin evlerinde oturması istenir ve dışarı çıkmalarına kesinlikle mani olunur. Dinlemeyenler ve hele silahlı görülenler derhal tedip olunur. 6. Faal durumda bulunan harp tayyaresi, Bugün uçarak Mardin'e gidecek ve yarın sabah tekrar Diyarbakır üzerine gelerek muharebe varsa asilere bomba ve makinalı tüfek ateşi yapmak suretiyle muharebeye iştirak edecektir. Muharebe yoksa keşif görevi olmak üzere buraya iner. Diğer iki tayyare ve bölüğün bomba ve sair gereçleri grupla beraber dağ kapısı çıkışına çıkarılarak kolordudan emir alınır. 7. Bütün kıtalar ve kurumların memurları ve erler bu gece sabaha kadar yerlerinde ve görevleri başında bulunmaya zorunludurlar. 8. 7. Kolordu muhabere bölüğü kasabaya nakil ve bütün muhabere şebekesini tanzim, idame ve idaresiyle meşgul olacaklardır. Gruptan itibaren emir verilinceye kadar bütün telefon şebekesi yalnız savunma ve inzibat işleri için kullanılır. Günlük hizmetler için telefon şebekesini işgal etmek sorumluluğu gerektirir. Bununla beraber bütün telefon merkezlerinde her zaman için uyanık subay ve memur bulundurmak zorunluluğu vardır. 12. Asilerin Diyarbakır'a taarruzu. Şeyh Abdullah Muş cephesini tutmuş, ilin irtibatını kesmiş ve Varto'yu alarak Erzurum doğrultusunda ilerlemeye başlamıştı. Ergani ilçesi daha Piran olayından hemen sonra asilerin eline geçmişti. Bundan sonraki hedef Diyarbakır'ı ele geçirerek Kürdistan bağımsızlığını ilan etmekti. Bu amaçla olan Şeyh Said, emrindeki asilerin büyük kısmını Diyarbakır üzerine göndermiş, kendisi de bir yandan Ergani ve Ekil taraflarına giderek buradaki şeyhlerle ağları ayaklanmaya teşvik etmiş, bir yandan da Diyarbakır'daki zazaları kendi tarafına hazırlamıştı. Hatta tertip ettiği bir zaza müfrezesini içeridekilere çekirdek olmak üzere daha önceden muhtelif yollarla gizlice şehre sokmuştu. Bu arada Samahi'ye gelen şey, 7 Mart 1925 gece yarısına doğru Diyarbakır'ın dört kapısına birden taarruza geçirilmesini emretmiş ve şehirdeki taraflarına da bu yolda talimat göndermişti. Şehre hücum edecek asi kuvvetlerin sayısı şeyhin dediğine göre 3000, hükümetin tahminine göre 5000 kadardı. Nihayet 7 Mart akşamına doğru şehrin okul ve kışlaların bulunduğu kuzey kısmından şiddetli bir ateş başladı. Şeyh Said asıl kuvvetlerini buradan taarruza kaldırmıştı. Diyarbakır'ın kuzeyinde muharebe bütün şiddetiyle devam ederken asiler güneyden de taarruza geçtiler. Bu suretle Urfa kapısı hariç şehrin her yanında muharebeye tutuşulmuştu. Mardin kapısında başlayan taarruz şiddetlendiği bir sırada surun dışında ve içinde tekbir sedaları yükselmeye başlamıştı. Bu ara zazaların içeriden açtıkları gediklerden ve kanalizasyon boşluklarından bir miktar asi surun iç kısmına giderek içeridekilerle birleştiler. Bu suretle Mardin kapısını savunan 63. Alay ve makineli tüfek bölüğü ile bunu takviyeye gönderilmiş olan ihtiyat kıta iki ateş arasında kaldı ve sonunda feci bir boğazlaşma oldu. Henüz Mardin kapısı yakınında bulunan bu asiler süngüden geçirildiği bir sırada Ali Pınar'dan Mardin kapısına gönderilen süvari alayı yandan yaptığı şiddetli ateş baskını ile kapı önündeki asileri tart ve tenkil ederek köprü yolunu tuttu. Bu sayede şehrin güney cephesi kurtarılırken kuzey cephesindeki asi hücum dalgaları mevzilerinde kaya gibi dayanan askerlerimiz karşısında durmadan kırılıyordu. Nihayet 8 Mart 1925 sabahı güneş doğarken asi kuvvetler ilk kez karşılaştıkları bu örgütlü ve azimkar direnme karşısında dayanamayarak dağınık bir halde kaçmaya başladılar. Ordu birlikleri asileri yalnız top ateşiyle takip etmişler ve şehir dışına çıkmamışlardı. Bu muharebede asiler 50 ölü, 60 esir verdiler. Ordu birliklerinden de bir binbaşı, 7 subay, 5 er şehit, 15 er yaralı verilmiş, 10 hayvan da kaybolmuştu. Diyarbakır'da asilere indirilen bu ilk başarılı darbe dolayısıyla Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, 9 Mart 1925'te 3. Ordu Müfettişliğine gönderdiği emirde, Diyarbakır'a tecavüz cüretinde bulunan asilerin tenkilinde subay ve erlerimizle yardımcı kuvvetlerin gösterdikleri fedakarlığı takdir ve ayaklanmanın yakında tamamen yok olmasını bekleyerek hepinize selam ederim diyerek tebriklerini bildirmiş oluyordu. 23 Şubat 1925'ten itibaren alınmaya bağlayan askeri tedbirler ilk meyvelerini Diyarbakır muharebesiyle verdikten sonra asilerle askeri kuvvetler arasındaki temas muhafaza edilmiş ve iki tarafın hareketlerinde bekleyici bir manzara görülmeye başlanmıştı. ordu birlikleri Erzurum, Mardin, Diyarbakır ve Malatya bölgelerindeki yığınaklarına devam ederken, asiler bu istikametlerde genişlemeye ve ayaklanmayı buralara sıçratmaya çalışıyorlardı. Şeyh Said özellikle Dersim ve Muş beylerini kendi tarafına çekmeye çalışıyor ve bunlara bu maksatla adamlar gönderiyordu. Eğer Şeyh Said bu teşebbüslerine sadece Kürdistan bağımsızlığı adına daha önce girişmiş olsaydı, ayaklanmayı Diyarbakır ve Muş'a da bulaştırması muhtemeldi. Fakat ayaklanmanın gayesi dini kurtarmak ve özellikle Osmanlı halifeliğini yeniden kurmak şeklinde gösterilince, genç ve Diyarbakır dışında bulunan Şeyh Said'in manevi nüfuzu altında bulunmayan Kürt aşiretlerine ayaklanmayı iltifat ettiremedi. Kaldı ki Şeyh Said ayaklanmanın ilk hedefi olan Diyarbakır'ı zapt edememiş ve Cumhuriyet hükümeti de ayaklanmayı bastırmak için çok kesin tedbirler alındığını fiilen göstermişti. Özellikle bu nokta ayaklanmaya her zaman eğilimli olan Dersim ve Muş beylerini bu defaki ayaklanmaya sevk etmemişti. Diyarbakır Muharebesi, ayaklanmanın dışarıdan desteklendiği ve yabancı ülkelerde Kürdistan Krallığı'nın beklendiğine dair bazı delillerin ortaya çıkmasına da vesile olmuştu. Zira muharebenin hemen ertesi günü 9 Mart 1925'te İngiltere'den içinde bazı silah fabrikalarının katalogları ve mektupları bulunan ve üzerlerinde Kürdistan Kraliyeti Harbiye Nazırlığı adresi yazılı zarflar Diyarbakır'a gelmişti. Anlaşılıyor ki ayaklanmanın çıkacağı ve yeni Kürdistan başkentinin 9 Mart 1925'te Diyarbakır'da kurulmuş olacağı bu kadar iyi ve güvenli biliniyordu. 13. Hazırlığın son safhası ve ayaklanma bölgelerindeki olaylar. Hükümetin aldığı cezri kararlar sonucu askeri hazırlıklar hızla gelişmekteydi. 3. Ordu Müfettişliği dahilinde ayaklanmayı tenkille görevli birliklerin 7 Mart 1925'teki durumu şöyleydi. Kroki 12. 3. Ordu Müfettişliği Karargahı, 7. Kolordu Karargahı, 17. Tümen Karargahı, 6. Alay, 36. Alay, 21. Süvari Alayı 2 bölük, 3. Süvari Alayı, 7. Kolordu Topçu Taburu, 6 Dağ Topu, ikisi 14. Süvari, tümenine 4'ü 12. Tümene ait, 2 Uçak Bölüğü Diyarbakır'da, 2. Tümen Karargahı, 18. Alay 1 Tabur Noksan, 1 Dağ Bataryası Siirt'te, 62. Alay Besbin'den Siirt'e yürüyüşte, 18. Alay'dan 1 Tabur, 2 Dağ Bataryası Bitlis'te, 1. Alay 1 Dağ Bataryası Muş'ta, Elazığ ve Havalisi Komutanlığı, 13. Alay, 25. Alay, 2 Süvari Bölüğü, 3 Dağ Bataryası, 17. Tümen'e ait 4 Top Gayri Faal Elazığ'da, 35. Alay Erzurum'da, 1 Yaya Topçu Bölüğü, 1 Ester Süvar Bölüğü Hınıs'ta, 8. Kolordu Süvari Bölüğü, 1 Kudretli Dağ Bataryası, 1 Skoda Dağ Bataryası, 3. Topçu Alayı'ndan Erzincan'da, 3. Topçu Alayı 2 Batarya Noksan Bayburt'ta, 14. Süvari Tümen Karargahı, 5. Süvari Alayı 2 Bölük, 23. Alay Mardin'de, 1 Süvari Bölüğü 5 Süvari Alayı'ndan, 1 Makinalı Tüfek Bölüğü Dirik'te, 1 Süvari Bölüğü 54. Süvari Alayı'ndan Viranşehir'de, 54. Süvari Alayı 1 Bölük Noksan, 1 Süvari Makineli Tüfek Bölüğü, 1 Sahra Topçu Takımı, 1 Dağ Topçu Takımı Urfa'da, 1 Dağ Obüs Bataryası Malatya'da, 3 Dağ Bataryası, ikisi malzeme halinde Erga'da, 28. Alay 1 Dağ Bataryası Van'da, 6. Kolordu Karargahı, 5. Tümen Karargahı, 9. Alay, 5. Topçu Alayı Sivas'ta, 10. Alay Karahisar doğrultusunda, 41. Tümen Karargahı, 16. Alay Niğde'de, 12. Alay Kayseri'de, 19. Alay Karaman'da, 7. Tümen Karargahı, 7. Topçu Alayı, 1 Uçak Bölüğü Adana'da, 41. Alay 4 Yolda, 2. Alay Maraş'ta. Asilere kesin darbenin indirilme zamanı artık yaklaşmıştı. Genelkurmay Başkanlığı, ayaklanma bölgesindeki il ve ilçelere 9 Mart 1925'te yayınladığı şu bildirge ile son uyarmayı da yapmış oluyordu. Harekata katılacak birliklerimiz hazırlıklarını tamamlamıştır. Birkaç güne kadar teydip harekatı yalnız asiler üzerine yöneltilecek ve Cumhuriyet hükümetine ayaklanmış olanlara şiddetli darbeler indirilecektir. Kiev ahalisi gibi Cumhuriyete sadakatlerini ve asilere muhalefetlerini fiilen gösterecek ve ispatlayacak olan masum halkın bu şiddetli darbelerden korunması istenmektedir. Bu sebeple ayaklanmaya, fiilen muhalif olan köylerin derhal en yakın sivil ve askeri cumhuriyet memurlarına başvurarak ayaklanmayla ilgili olmadıklarını ve gönüllü hizmete hazır olduklarını bildirmeleri lazımdır. Düşman parasıyla satın alınmış asi reislerinin kışkırtıcılık ve bozgunculuklarına bilmeyerek katılmış olan köyler, ahalisinin ve hatta kışkırtıcı ve bozguncu asi reislerini yakaladıkları ve cumhuriyet hükümetlerine teslim ettikleri takdirde, bu gibi kandırılmış köyler halkı dahi kendilerini kurtarmış olurlar. Herkesin bilmesi için bildirge sivil ve askeri bütün cumhuriyet hükümeti memurları tarafından bölgelerindeki en küçük köylere kadar ve her araca başvurularak derhal yayılacak ve ilan edilecektir. 13. ayrımın sonu, sayfa 193.